Ayrım 22, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 195. Gündüzleri kör kız David'e görmeyi öğretiyordu. David daha önceleri gözlerini tam olarak kullanmadığını düşünüyordu. Artık ikisi için de görecekti ve bunun için de gözlerini çok iyi kullanması gerekiyordu. Renkleri, şekilleri ve hareketleri ona çok iyi anlatabilmeliydi çünkü Debra'nın istekleri sonsuzdu, bitmiyordu. Yüzünün çirkinliği nedeniyle kendine olan güvenini yitirmiş olan David de ona güven duygusunu aşılamaya çalışıyordu. Debra ona her konuda güvenmesi gerektiğini öğrenmişti. Onun yanında hiçbir yere takılmadan, korkmadan yürüyebiliyor, onun kendisine en küçük bir engelde uyaracağını iyi biliyordu. Şimdiye kadar sadece evi ve iskeleyi bilmişti ve oralarda kendini güvende hissediyordu. Ama şimdi David'in yanında sınırları iyice genişlemişti ve her yere rahatça gidebileceğini hissediyordu. Başlangıçta oldukça dikkatli davranıyor, gölün kenarında dolaşıp Nazareth'e doğru tepelere tırmanıyorlardı. Her gün gölün yeşil sularında yan yana yüzüyor, hemen her gece geniş yatakta sevişiyorlardı. David kendini iyice toparlamıştı. Eski canlılığını bulmuş, mutlu bir adam olmuştu. Cildi güneş altında eski bronz rengine kavuşmuştu. Artık ciddi şeyler yapmalarının zamanı gelmişti. Ella bir gün, hanımefendi, yeni kitap için çalışmaya ne zaman başlayacaksın diye sorunca Debra güldü ve umursamaz bir tavırla, gelecek 100 yıl içinde bir gün başlarım dedi. Ella bir hafta sonra aynı şeyi David'e de sordu. Ne yapacağını kararlaştırdın mı David? Onun şimdi ne yapıyorsam onu yapacağım yanıtı Debra'yı güldürdü ve genç kadın, tabii diyerek onu destekledi, sonsuza kadar böyle kalacağız biz. Ama bir süre sonra dünya ile karşı karşıya gelmenin, başka insanlarla karşılaşmanın zamanı gelmişti. Bunu hiç düşünmemişlerdi. Fakat yapmaları gerekiyordu. David Ella'nın hazırladığı listeyi aldı ve tekne ile gölün kıyısını izleyerek Tiberias'a gittiler. Sürat teknesiyle gölün sularını yararken arkada beyaz köpükler bırakıyorlardı ve önden sıçrayan sular yüzlerini ıslatıyordu. Lido plajının küçük marinasına tekneyi bağladılar ve iskeleye atlayıp neşe içinde kasabaya doğru yürümeye başladılar. David sevgilisinin yanında öylesine mutluydu ki çevreden geçenlerin bazen garip ifadelerle yüzüne bakmalarını aldırmıyordu bile. Sezonun başları olmasına rağmen kasaba ziyaretçilerle doluydu. Göl kenarı ve tepenin altındaki meydan park etmiş otobüslerle doluydu. Burası çok güzel bir yerdi ve turistik yerlerin yolu üzerindeydi. David'in elindeki plastik torba gittikçe doluyordu. Debra listeden aldıklarını aklından geçiriyor ve örneğin "Tamam, ekmek de aldık." diyerek gülüyordu. Bir süre sonra tepeden aşağıya indiler ve okaliptüs ağaçlarının altında bir masa bulup liman duvarının yakınlarında oturdular. Masanın hemen yanındaki bir güneş şemsiyesi onları sıcaktan koruyordu. Biralarını içip fındık fıstık yerken çevrelerinde olanlara hiç bakmıyor, diğer masalarda oturan turistlerle hiç ilgilenmiyorlardı. Gölün suları pırıl pırıldı ve güneşin ışınları altında çevredeki tepeler çok yakındaymış gibi görünüyorlardı. Bir süre sonra vadinin üzerinden oldukça alçak irtifadan bir fantom kolu geçti. David güneye doğru kuşkusuz bir görev için uçmakta olan uçakların arkasından özlemle baktı. Güneş alçalmaya başlarken marinaya gittiler ve David sevgilisinin tekneye binmesine yardımcı oldu. Marina'nın arkasındaki duvarın üzerinde bir grup turist, belki de dinsel yerler paket turunun grubu, konuşup gülüşerek oturuyorlardı. David onların aksanlarını Limehouse, Golders Green ya da Merseyside aksanlarından birine benzetti. Fakat uzak oldukları için tam olarak anlayamadı. Motoru çalıştırdı ve iskeleden ayrılmak üzere gaz verdi. Debra tam yanında oturuyordu. Motor gürültüyle çalıştı ve teknenin burnu küçük limanın ağzına doğru döndü. Tam o sırada kırmızı yüzlü iri yarı bir turist yanındaki karısını dürtmüş ve motorun gürültüsünden duyulmayacağına emin olarak yüksek sesle ''Şunlara bak Mavis'' demişti. ''Tam bir çirkin ve güzel çifti değil mi?''
''Kes sesini Bert!'' Anlarlarsa ayıp olur.
Haydi canım sen de, onlar sadece İbranice konuşurlar. Deborah David'in elinin altındaki kolunun birden kasıldığını hissetti ve onun tekrar iskeleye yanaşmayı düşündüğünü anladı. David hiç kuşkusuz çok kızmış olmalıydı. Tuttuğu kolu sıktı ve bırakmadı.
''Lütfen David, boş ver, hemen gidelim buradan, lütfen.''
Eve dönüp sakin, serin salona girdiklerinde bile David'in öfkesi geçmemişti. Deborah onun çok gergin ve kızgın olduğunu, hiç konuşmamasından kolayca anlayabiliyordu. Ekmek, peynir, balık ve incirden oluşan akşam yemeklerini yine aynı sessizlik içinde hiç konuşmadan yediler. Deborah onu neşelendirmek için ne söyleyeceğini bilemiyordu. Aslında o sersem adamın söyledikleri onu da kızdırmıştı. Daha sonra yan yana yatağa uzandılar ve sessizce uzun süre yattılar. Deborah uyuyamıyordu ve David sırt üstü yatmış ona dokunmamaya çalışıyordu. Ellerini yumruk yapmış iki yanına uzatmıştı. Bir süre sonra Deborah dayanamadı ve ona doğru dönüp yüzünü yavaşça okşadı. Ne söyleyeceğini hala bilemiyordu. İlk konuşan David oldu. ''İnsanlardan uzak durmak istiyorum. Başkalarına ihtiyacımız yok bizim, öyle değil mi?'' ''Deborah haklısın sevgilim.'' diye fısıldadı. ''Kimseye ihtiyacımız yok.'' ''Jabulani diye bir yer biliyorum. Afrika ormanlarının içinde. En yakın kasabaya millerce uzaktadır. Babam orasını av köşkü olarak 30 yıl önce satın almıştı. Şimdi bana ait bu yer.'' Deborah başını onun göğsüne koyup ''Anlatsana bana orasını.'' deyince David sakinleşti ve onun saçlarını okşayıp konuşmaya başladı. Üzerinde Mopani ve Mohobahoba ormanlarının bulunduğu çok geniş bir düzlük vardır. Aralarında baobablar ve birkaç da fil dişi palmiyesi bulunur. Ormandaki açıklıklarda bulunan çimenler altın sarısı rengindedir ve ilala palmiyelerinin yaprakları dilenci parmaklarına benzer. Bu ovanın sonunda bir dizi dağ vardır. Bunların tepeleri çok sivridir ve uzaktan mavi görünürler. Bu tepelerden iki tanesinin arasında hiçbir zaman kurumayan ve suyu pırıl pırıl çok tatlı olan bir kaynak vardır. Deborah bir ara başını hafifçe kaldırdı ve ''Jabulani ne demek?'' diye sordu. ''Sevinme, mutlu olma yeri anlamına gelir. Seninle birlikte oraya gitmek isterim.'' ''Peki ama İsrail'i özlemez misin?'' Deborah başını iki yana sallayıp ''Hayır'' dedi. ''Çünkü onu da bizimle birlikte kalbimde götüreceğim.'' Ella Mercedes'in arka koltuğuna güçlükle oturup onlarla birlikte Kudüs'e gitti. Giderken evden alacakları eşyaların seçimi ve sandıklaması konusunda Deborah'a yardım edecekti. Kalan eşyaları da onlar adına satacaktı. Evin satılması işiyle Aaron Cohen meşgul olacaktı. David ve Deborah mutlu oldukları eski evlerinde başkalarının yaşayacağını düşününce üzülmekten kendilerini alamadılar. David iki kadını evde yalnız bıraktı ve arabasına atlayıp Ayn Karem'e gitti. Mercedes'i bahçe kapısının yanına park etti ve içeriye girdi. Brick onu avlunun üstündeki kasvetli odada bekliyordu. David'in onu selamlaması üzerine başını kaldırıp soğuk gözlerle baktı. Bakışlarında hiçbir acıma ya da sempati ifadesi görülmüyordu. Yüzü tamamen sertti ve kaşlarını çatmıştı. ''Oğlumun kanının bulaştığı ellerinle evime geliyorsun.'' deyince David şaşırdı ve ona baka kaldı. Bir süre konuşmadılar, sonra Brick karşıdaki duvarın önünde duran yüksek arkalıklı koltuğu gösterdi ve David sessizce gidip oraya oturdu. ''Brick, az acı çekseydin daha fazlasını çektirirdim sana.'' diye konuştu. ''Fakat nefret ve intikam iyi şeyler değildir. Bunu sen de anlamışsındır sanırım.'' David gözlerini yere indirdi. ''Kalbimin sesi tersini söylemesine rağmen bunu yapmayacağım. Ama seni lanetlemekten de kendimi alamıyorum, bunu bilmiş ol. Sen vahşi, dehşet saçan bir gençsin ve bunlar akıllı adamların işi değildir. Sadece son çare olarak başvurulur. Dehşete başvurmak için hakkın olan bir şeyi koruman gerekir. Aksi takdirde başkalarına zarar verirsin.'' ''Sen sana verdiğim gücü kötüye kullandın ve bunu yaparken de oğlumu öldürdün ve ülkemi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktın.'' Brick bunları söyledikten sonra masasından kalkıp pencereye gitti ve bahçeye baktı. Bıyıklarıyla oynayıp oğlunu düşünürken ikisi de konuşmuyorlardı. Bir süre sonra içini çekti ve pencerenin önünden ayrılıp geri geldi. ''Buraya neden geldin?'' ''Kızınızla evlenmek istiyorum efendim.'' Brick bir an düşündü, sonra bunu söylüyor musun yoksa izin mi istiyorsun benden diye sordu. Fakat onun yanıtını beklemeden masaya döndü, oturdu ve bunu da kötüye kullanırsan diye devam etti. Kızıma da acı verir, onu mutsuz yaparsan gelip seni bulurum, bunu unutma. David ayağa kalktı ve şapkasını saçsız başına geçirip ön kenarını aşağıya doğru hafifçe çekti. Sizin de düğünde bulunmanızı istiyoruz. Debra özellikle annesi ve babasının nikahta bulunmasını arzu ediyor. Brick başını salladı ve kısaca tamam dedi. Ona söyle, evlendiğiniz sırada orada olacağız. Kudüs Üniversitesi'nin sinagogu bir çöl adamının tentesine benzeyen aynı hatlara sahip beyaz bir yapıydı. Bahçede ağaçlar kırmızı tomurcuklar açmıştı. Davetli sayısı beklediklerinden fazlaydı. Çünkü aile ve yakınlarından başka Debra'nın üniversiteden arkadaşları da gelmişlerdi. Robert ve bazı filo arkadaşları, Ella Kadeş, Debra'nın gözlerine bakan Dr. Edelman, Aaron Cohen ve diğer bazı tanıdıklar da davetliler arasındaydı. Basit nikah töreninden sonra üniversitenin bahçesinden geçip David'in kiraladığı bir salona geçtiler. Davetliler oldukça sessizdi ve pek az kişi gülüp konuşuyordu. David'in eski filosundan gelen arkadaşları görev başına döndüklerinden düğünün neşesi de azalmıştı. Debra'nın annesi hala tam olarak iyileşmemiş ve hele kızının gideceğini öğrendikten sonra iyice üzülmeye başlamıştı. Arada sırada gözlerini siliyor, gözyaşlarını göstermemek için elinden geleni yapıyordu. Debra'nın onu teselli için yaptıkları hiçbir işe yaramadı. Doktor Edelman ayrılmadan önce David'i bir köşeye çekti. Gözlerinde herhangi bir puslanma, fazlaca kızarma, atrofi ya da ağrı veya baş ağrısı olursa hemen gerekeni yapmalısın. Merak etmeyin doktor, onu sürekli gözetleyeceğim. En küçük bir kuşkun olursa bana hemen yaz. Teşekkür ederim doktor. Edelman onun elini sıktı ve yeni yaşamınızda size iyi şanslar, mutluluklar dilerim dedi. Debra her şeye iyi dayanmış, kendini hep kontrol altında tutmuştu. Fakat sonunda o da dayanamadı. Lud Havaalanı'nın çıkış kapısında annesi ve Ella Kadeş'le birlikte o da boşanmış ve hepsi birden birbirlerine sarılıp ağlamaya başlamışlardı. David ve Brick ne yapacaklarını bilemez bir halde yan tarafta durmuşlar. Sanki o kadınlarla hiçbir ilgileri yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlardı. Uçağın birkaç dakikaya kadar kalkacağını bildiren anonsu duyunca kısaca el sıkıştılar ve David Debra'nın kolunu tutup onu oradan uzaklaştırdı. Artık yeni yaşamlarına başlıyorlardı. Boeing'in merdivenini çıkarken arkalarına bakmadılar. Dev yolcu uçağı yerden kesilip güneye doğru dönerken David havalarda olmanın getirdiği rahatlıkla arkasına yaslandı. Birkaç gündür yaşadıkları kargaşa ve telaş bitmişti. Tüm onları aşağıda ve arkalarında bırakmışlardı. Önlerinde yeni bir yaşam, yeni maceralar vardı ve içi sevinç doluydu. Yan tarafına dönüp Debra'nın kolunu hafifçe sıktı. ''Merhaba Bayan Morgan.'' Debra ona döndü ve görmeyen gözleri parlayarak mutlu bir gülümseme ile baktı. Kuzeyde Jabulani'ye gitmeden önce Cape Town'da bir süre kalmaları gerekiyordu. David Mount Nelson Oteli'nde bir daire tuttu ve uzun yokluğu sırasında birikmiş olan işlerini halletmeye başladı. Hisse senetleri ve diğer kıymetli kağıtlarını yöneten muhasebeciler ondan 10 gün kadar orada kalmasını istemişlerdi. Otelde günlerce oturup birikmiş olan işleri halletmeye, ortada duran bazı sorunları çözümlemeye çalıştılar. Gelirleri orada bulunmadı, 2 yıl içinde harcamalarının çok üstüne çıkmış, epey parası birikmişti ve bunların yeniden değerlendirilmeleri, yeni yatırımlara yönlendirilmeleri gerekiyordu. Ayrıca 3. vakıf gelirleri de kısa bir süre sonra onun hesaplarına geçmeye başlayacaktı ki bu konuda da yapılması gereken bazı işler bulunuyordu. Debra bunları dinlerken David'in zenginliği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyordu. Bir ara yalnız kaldıklarında heyecanlı bir sesle ''Ne kadar çok paran varmış senin böyle?'' diyerek güldü. ''Tabii ya, ben sadece yakışıklı değil, aynı zamanda zengin bir adamım.'' Debra onun kendi görünüşü konusunda bu kadar rahat konuşabilmesi karşısında rahatlamıştı. David artık yüzü için eskisi kadar üzülmüyordu.
Birkaç gün sonra Mitzi ve kocası otele onları ziyarete geldiler. Fakat o akşam hiçbiri rahat değildi ve bekledikleri gibi iyi bir akşam geçiremediler. Mitzi sanki hiçbir şey değişmemiş gibi davranmaya çalışmasına ve ona hala savaşçı diye hitap etmesine rağmen David'e karşı olan duygularının değişmiş olduğunu pek saklayamadı. Kuzini hamileydi ve David'in düşünebileceğinden daha çirkin olmuştu. David onlarla bir süre konuştuktan sonra soğuk davranmalarının gerçek nedenini anladı. Önceleri onları kendisinden uzaklaştıran şeyin yüzünün görünüşü olduğunu sanmıştı. Fakat Mitzi yarım saat durmadan konuşup kocasının Morgan grubu içinde kendine mükemmel bir yer yaptığını anlatınca soğukluğun nedenini anladı. Mitzi'nin söylediğine göre Paul Morgan, Cecil'e de bazı hisse senetleri vermiş ve onu ortak yapmıştı. Cecil karısının kendisini met etmesinden çok memnun olmuştu. Bir ara David'e baktı ve ''Sen de bizimle çalışmayı düşünüyor musun David?'' diye sordu. ''Eminim senin için de iyi bir pozisyon bulabiliriz. Ha? Ha?'' David hiç bozulmadı ve büyük bir soğukkanlılıkla ''Hayır teşekkür ederim.'' dedi. ''Sen benim için hiç üzülme aslanım. İleride Paul amcadan şirketi devralabilirsin. Beni hiç düşünme sakın.'' Cecil birden şaşırdı ve ''Yok canım'' dedi, ''beni yanlış anladın galiba, ben onu demek istemedim.'' Mitzi ise dolambaçlı yolları bir kenara bıraktı ve ''Cecil çok iyi bir yönetici olacak, savaşçı'' diye konuştu. ''Sen zaten şirketle hiç ilgilenmek istememiştin, öyle değil mi?'' O akşamdan sonra Mitzi ve kocasını bir daha görmediler. Paul Morgan da Avrupa'ya gitmişti. David böylece rahat kaldı ve kendi işlerini halledip Jabulani'ye gidiş hazırlıklarına başladı. Barney Venter bir hafta onlarla birlikte olmuş ve David'e hem orman içlerindeki küçük pistlere iniş kalkış yapabilecek ve hem de onun istediği yüksek performansı verebilecek bir uçak seçimi için yardımcı olmaya çalışmıştı. Sonunda 6 kişilik, her biri 300 beygir gücünde iki motoru olan bir Piper Navajo üzerinde karar verdiler. Motorlar Lycoming'di ve uçak mükemmel, içeriye alınan bir iniş takımına sahipti. Barney ellerini kalçalarına koydu ve birkaç dakika uçağın çevresinde dolanıp iyice inceledi. Dış kontrolü tamamladıktan sonra sağ tekerleğe hafif bir tekme attı ve ''Eh ne yapalım, bu bir miraj değil ama idare eder.'' dedi. David başını sallayıp güldü ve ''Mirajlardan bıktım.'' dedi. ''Onlar insanı ısırıyorlar.'' Oradaki son günlerinde David Debra'yı aldı ve Pearl yakınlarında bir çiftliğe götürdü. Çiftlik sahibinin karısı köpek yetiştiricisiydi ve cins köpeklerin arasında dolaşırken minik bir köpek yavrusu hemen Debra'nın yanına gitti ve onun bacağını koklamaya başladı. Debra hemen eğilip onun başını okşamış ve sonra o da köpek gibi hayvanı koklamıştı. ''Eski deri gibi kokuyor.'' dedi. ''Rengi ne bunun?'' David güldü ve simsiyah bir şey diye yanıt verdi. Zulu gibi kapkara bir minik köpek. O halde biz de ona Zulu ismini verelim. David bunu mu almak istiyorsun diye sordu. Debra güldü ve baksana dedi, o bizi seçti bile. Ertesi sabah kalkıp kuzeye doğru uçmaya başladılar. Fakat arka koltuklardan birine oturttukları köpek yavrusu yerinden pek memnun olmamış gibiydi. Bir süre sonra koltuktan fırladı ve zıplayarak Debra'nın kucağına oturuverdi. Bu ikisinin de hoşuna gitmişti. David eyvah diyerek güldü, başıma bir de rakip çıktı galiba. Kahverengi yüksek bozkırların üzerinden geçtikten sonra Güney Afrika'nın ormanları üzerinde uçmaya başladılar. David altlarında küçük Bush Buck Ridge köyünü görmüş ve ağaçların arasından bir yılan gibi kıvrılarak akan Sabi Nehri'ni izlemeye başlamıştı. Uçuş başını kuzeye doğru birkaç derece değiştirdi ve 10 dakika kadar sonra düz arazinin sonunda birden yükselen mavi tepeleri gördü. Birkaç dakika daha uçtuktan sonra Debra'ya işte geldik dedi, biraz ilerimizde. Debra köpeği kucağında iyice sıkmış ve David'e biraz daha sokulmuştu. Havadan nasıl görünüyor? Tepelerin uçları sivri kayalıklarla, yamaçları ise yemyeşil ormanlarla kaplıydı. Yamaçların alt kısımları kalın ve koyu renkli çalılık bir araziden oluşuyordu. Bitki örtüsünün arasından küçük göllerin parlayan suları görülüyordu. David bunları ayrıntılarıyla Debra'ya anlattı. ''Babam bunlara İnci dizisi ismini vermiş, zaten öyle de görünüyorlar. Tepelere yağan yağmurların akan suları ile oluşuyor bu küçük göller.'' Bazı yerlerde zemin kumlu olduğundan oluşumları gibi kısa zamanda kuruyup ortadan kayboluverirler. David tepelerin üzerinde dönüp yavaşça irtifa kaybederken, Jabulani'ye özel karakterini veren de bu göllerdir diye devam etti. Buradaki tüm vahşi yaşama, suları ile onlar hayat verirler. Kuşlar ve diğer pek çok hayvan yüzlerce mil mesafeden bu göllere gelirler. Navajo'yu düz uçuşa geçirdikten sonra gaz kolunu biraz geriye çekti ve tekrar irtifa kaybetmeye başladı. İşte çiftlik aşağıda, biraz ileride altımızda göründü. Beyaz duvarlar, sıcakta içerisini serin tutsun diye damlarda sazlık kaplamalar. Derin, gölgelik verandalar ve rahat odalar. Çok seveceksin orasını. Küçük meydanın pisti temiz ve güvenli görünüyordu. Ancak bir direğin üzerine asılı sallanan rüzgar torbası kirlenmiş ve biraz yırtılmıştı. David meydan çevresinde bir tur attıktan sonra pisti karşıladı ve mükemmel bir iniş yaptı. Birkaç saniye sonra ağaçların arasına sıkıştırılmış olan tuğla hangara doğru yerde ilerliyorlardı. Hangarın önüne David frenlere bastı ve park frenini çekip motorları susturdu. Tamam işte, hepsi bu kadar.
22. ayrımın sonu, sayfa 203.